Merhaba, Feminist Güzergah'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sosyal medyada başlayan ve daha farklı mecralara da kendisine yer bulan ifşaları ve bu konuda tartışılan, öne çıkan kimi kavram ve konuları konuşacağız. Bugünkü programda konuğumuz Evrensel Bavul ve Ramen yazarı Ayşen Şahin aramızda. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Eylem Ümit ve Kırkyama Kadın Dayanışması'ndan Tülay Korkut'an aramızda. Hoş geldiniz. Şöyle bir soruyla, genel bir soruyla başlamak istiyorum. Aslında geçen hafta ortaya çıkan, yani son günlerde yaşanan taciz ifşalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak hani çünkü tartışıldı, sosyal medyada ortaya çıkması, bir anda ortaya çıkması gibi çeşitli konularda tartışıldı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Ayşen'e söz vermek istiyorum.
Yani açıkçası tabii bizler için önemli bir tarih oldu. Hatta bence kadın mücadelesi tarihine girecek simge günlerden birisi oldu. Çığ gibi büyümesini büyük ihtimal hiç kimse beklemiyordu. Ama bu şey gibi yani bardak doldu, taşacağı günü bekliyormuş demek ki. Dolayısıyla aslında büyük bir adımdı, büyük bir kazanımdı. Burada doğru olan şey şuydu. Bunu sorgulatmamayı başardık bu sefer. Yani çok güçlü bir şekilde bir arada durduğumuz için her seferinde kadınların mücadele etmek zorunda kaldığı çok rahatsız edici ithamlar, sorgulamalar, yargılar bunlar hep başımıza geliyordu. Ama bu sefer çok yan yana sağlam ve sıkı durduğumuz için kişiler ve kurumlar nezdinde de beklediğimiz adımların atılmasını sağlayabildik diye düşünüyorum. Bu yüzden belki de şimdiye kadarkilerin en iyisi, en büyük bir kazanım oldu. Çünkü şunu konuşmaya başladık. Tacizle itibarı yan yana aynı cümlede kullanılmaması gerekiyor. Ya da hani bir insanın mesleğinin yaşamda gösterdiği, kadına karşı gösterdiği tavırdan bağımsız çok ele alamıyoruz. Çünkü buradaki itibarı, oradaki kıdemi, mevkiyi, toplum nezdindeki kabul görmeyi tam da aslında kadınlara yönelik tacizde bir enstrüman olarak kullanıyorsa, evet, dolayısıyla bu enstrümanı elden almak gerekiyor. Bu aleti elden almak gerekiyor. Bu mekanizmayı yıkmak gerekiyordu. Bu sefer bu başarıldı. Açıkçası sonrasında taciz suçlamalarıyla ilgili erkek tarafların beyanlarını okuduğumuzda da bu duvar bir gram sarsılmadı. Tek bir kırıntı dökülmedi ve aslında bütün kadınların söylemde ne kadar haklı olduğu o beyanlarla bence bir kez daha teyitlenmiş, doğrulanmış oldu. Tam bu dediğimiz hani eril mantık, evet tam bu dediğimiz işte mevkii kıdemi kadının karşısına bir güç unsuru olarak koyma, ona ulaşmakta bir yol olarak kullanma. Bunların bir ispatı gibiydi bence okuduğumuz beyanlar, savunma adı verilen metinler de haklılığın altını bir kez daha çizdi diye düşünüyorum.
Şimdi Tülay'a söz vermek istiyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun Tülay bu süreci?
Aslında Ayşe'nin bıraktığı yerden devam edeyim. Önemli yerlere vurgu yaptı. 8 Aralık aslında önemli bir tarih oldu. Yazıldı aslında bizlerin hem kişisel tarihimize hem de Türkiye'deki kadın hareketine, kadın mücadelesine, feminist mücadelenin bir tarihi olarak Me Too, ifşa, tacizlerin ifşası yazılmış oldu. O yüzden kıymetli buluyorum şu anlamda. Çünkü bu zamana kadar hep aslında ifşalar yapıldı. Yani tekli olsa da. Ama 8 Aralık'ta yaşadığımız şey Ayşe'nin de dediği gibi kendi çeşitli konumlarını işte bu zamana kadar işte bir şekilde işte mesela Hasan Ali Topbaş açısından Türkiye açısından işte tırnak içinde usta bir yazar kimliğiyle bu zamana kadar kadınları işte nasıl birçok kadını yani bir tane değil birçok kadını o mevkisiyle o sıfatıyla sıfatını da kullanarak nasıl taciz ettiğini aslında bir kez de karşılaşmış olduk. O yüzden 8 Aralık tarihi önemli oldu. Bir diğeri de şunu görmüş olduk. Yani kadınların evet hani şunlar tartışıldı, bunları konuşabiliriz. İşte neden hani şimdi oldu? Yani ya da işte niçin bu kadar üst üste geldi? Bir kere şunu yaşadık biz. Birbirine güç veren, cesaret veren bir yerde durdu. Zaten ifşa mekanizmasının kendisi bu zamana kadar kadın mücadelesinin, feminist mücadelenin açığa çıkardığı bir bizler için bir kazanım. Mutlaka ona da değiniriz. Ve bu mekanizmanın kendisi aslında kolektif bir mücadeleyle, kadınların dayanışmasıyla, birbirine güç vermesiyle açığa çıktı. Ve onu da yaşamış olduk. Bir kadın çıkıp açıkladı ve ardından bir sürü kadın o kişiyle ilgili ifşada bulundu. Bu çok kıymetli bir yerde duruyor. Çünkü birbirimize cesaret veren ve bir diğeri de bir sürü karalamaya, manipülasyona rağmen kadınlar bu anlamda hani çok yan yana durarak, birlikte durarak işte sen, ben, biz birbirimizin çaresiyiz diyerek o sürecin kendisinin üstesinden de gelmiş oldu. Evet, hala konuşuluyor. Hala çıkıp işte özür bile olmayan bir açıklama yapıldı. Sonrasında onun işte bugün en son bir röportaj vermiş. Korkunç bir şekilde hala kadınları suçlayan bir yerde duruyor ve kabul etmiyor zaten. Ama buna rağmen yine kadınlar hani yan yana durup yine hayır, hani biz bunları yaşadık ve bu sadece tek başına kişisel olarak bireysel bir şey değil. Çünkü genelde böyle olur. Yani taciz şeylerinde biz ilk karşılaştığımızda kadınlar olarak sadece ben yaşıyormuşum gibi algılarız ve ses çıkarmayabiliriz. Bazen ses çıkartırız. Ama bu ifşa ile birlikte birçok kadın şunu gördü. Hayır, sadece tek başına bireysel bir şey değil. Sadece benimle alakalı bir şey değil. Birçok kadının aynı şekilde erkekler tarafından, patriarka tarafından bu sistemin getirdiği bir durumla biz bu tacizle karşı karşıya kalıyoruzun bunu da görmüş olduk. O yüzden 8 Aralık tarihi bizler için önemli bir yerde duruyor.
Şimdi Eylem Hocam'a da değerlendirmesi için söz vermek istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben de aynı yerden görüyorum. Ayşen ve Tülay gibi önemli bir tarih ve kolektif olması çok önemli. Neden Twitter'da ortaya çıktığı belki biraz düşünebiliriz, üzerine konuşabiliriz. Twitter'da ortaya çıktı çünkü kadınların bunu başka yerlerde dile getirmesi çok güç. Bir kere birbirimizden destek alarak konuştuk. Birbirimize el verdik. Onun için uygun bir mecra Twitter. Evet, senin yanındayım dedik ve bu güç verdi. İkincisi de anonimlik. Belki o kısmı tamamlayabilirim ben de söylenenlerin yanına. Anonim ifşalar ifşanın değerini azaltmaz. Çünkü zaten bu suç ortaya çıkarılması en güç suçlardan biridir. Cinsel suçlar cinsiyetlendirilmiş şiddettir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanır. Yani tarafların eşitsiz olduğu, birinin diğerine tahakküm uyguladığı bir ilişkide yaşanan suçtur ki bu yüzden ortaya çıkması çok güçtür. Ortaya çıkarılmasındaki güçlük bir delil nedeniyle yaşanır. Delili yoktur bu suçların. Çok zor delili toplanır, delil ortaya konur. İkincisi ise zaten ilişkinin zayıf olan tarafının bu tahakküm ilişkisi içerisinde suçla mağdur olması, suçla yaralanması sonucu ayağa kalkıp hakkını araması güçtür. Üçüncüsü zaten bu eşitsizlik toplumsal eşitsizliktir. Mağdur ortaya çıktıktan sonra ona bedel ödetmeye devam eder toplum. Yani her kadın ortaya çıkıp da işte bu bana tacizde bulundu, gidiyorum savcıya, gidiyorum polise dedikten sonra başına gelecekleri üç aşağı beş yukarı tahmin eder. Önce sosyal çevresinin kendisine vereceği tepkiyi, sonra o kişinin vereceği tepkiyi, sonra da işte o kendini korumakla yükümlü olan mekanizmaların, kolluğun, yargının ona mağdur suçlayıcı, mağdur beyanını tutarsızlaştırıcı, altına uyucu, onun güvenliğini sarsıcı yaklaşımını bilir. Bu yüzden suskun kalmayı tercih eder. Bu bedeli ödememek için insanlar ortaya zor çıkar bu suçlarda. Twitter anonim kalarak o sesin ortaya çıkmasına bir imkan sağladı. Yani insanlar anonim bir şekilde ben de dedi. Bu zaten Me Too'nun Türkçesi. Beni de taciz etti, beni de taciz etti diye. Sadece yazar çizer tayfasında kalmadı. Sadece edebiyat camiasıyla sınırlı kalmadı. ve hala devam ediyor. Bunun da uygulanması önemli. Hala kadınlar susmuyor. Bu bir sessizlik kırıcı bir adım oldu. 8 Aralık'taki o ilk tweet, Leyla'nın tweeti. Sessizlik kırıcı başladıktan sonra artık zaten bir daha suskunluğa gömülmüyor. Diğer toplumlarda, diğer ülkelerde bunun örneklerini gördük. Sadece Amerika yaşamadı MeToo'yu. Arkasından kadınlar birbirlerinden destek alarak bunun arkası geldi ve susmayacak, devam edecek, konuşmaya devam edecek kadınlar ve anonim olarak da konuşmaya devam edecekler. Kimlikleri açık şekilde konuşan kadınlara destek de olacak diğer kadınlar. Çünkü Tülay'ın söylediği gibi bu kişisel bir şey değil. Yani kişisel bir şey ise de dahi politik bir şey. Hepimizin o okuduğumuz tweetlerde anladığımız ve benim de başıma geldi bu biliyorum dediğimiz bir şey. Buradan yan yana duruyoruz. Bu suni bir birliktelik değil. Bu kolektivite sonradan oluşturulan bir şey değil. Deneyimimize dayalı bir yan yana duruş. Bu yüzden de arkası gelecek bunun diye düşünüyorum.
Şimdi aslında bıraktığımız yerden sizin de sözlerinizde biraz kapsıyor. Taciz ifşalarını, bu taciz faillerini bilmek neden önemli? Yani kadınların, biraz konuştuk ama kadınların buradan güçlenmesinin yolu nasıl gerçekleşiyor? Yine öncelikle Ayşe'ne söz vermek istiyorum.
Bu aslında tabii kendi içimizde kurduğumuz bir alarm mekanizması olmakla birlikte bence bir faydası da şu oldu. Birçok kadın da içinde hissettiği ama kimseye anlatamadı o derin rahatsızlığın adının taciz olduğunu bu MeToo hareketiyle fark etti. Yani çalıştığı iş yerinde yöneticisi ya da her gün binmek zorunda olduğu servisin şoförü, aile içerisinde hani bir uzak akraba, yani bu iltifatlardan, iltifat adı verilen cümlelerden, bazı yakınlaşmalardan, bazı işte beklentilerden rahatsızdı. Neden rahatsız olduğunu belki anlamlandıramıyordu. Ama şu an artık o tahakkümden ya da eşit olmamaktan, o hiyerarşiden kaynaklı karşı tarafın bunu taciz olarak yaptığını isimlendirince de bir bence bilinçlenmeye de faydası oldu. Çünkü hani bunu yazan da çok kadın vardı. Ya ben bunun adını koyamıyordum. Buna ben de maruz kalıyorum. İçimdeki rahatsızlığı anlatamıyordum. Meğer ben tacize uğruyormuşum. Bence bilinçlenme açısından çok önemli oldu. İkincisi işte tabii ki yine bir erkek savunması hep biz o zaman hani işte iltifat edemeyecek miyiz? Ben mesela bir kadına böyle yaklaştım, bu taciz mi oldu? Bunu sorgulatmak bence bir adımdı. Çünkü aslında medeniyete davet etmiş olduk biz. Nerede gücünü kullanıyor ve rahatsızlık veriyor ama bunun neresi flört ve iltifattır, bunu düşünmek zorundalar, düşünecekler. Ve buradan sonra attıkları adımı değerlendirmek zorunda kalmak bizim yıllardır taşıdığımız yükün yanında çok atlada ve bir iş değil yani. Biraz buna vakit ayırabilirler. Çünkü nesiller boyu aynı yükü yüklene biz bugüne kadar gelmişiz zaten. Bununla kıyaslanabilecek bir efor değil göstermeleri gereken. Bir adım da onlar atacaklar. Kendi içlerinde bir değerlendirecekler. Çünkü öte yandan biz kadının cinsel özgürlüğünü de savunuyoruz. Yani bu şey demek değil. Hani bir kadına yaklaşmayın, uzak durun. Hayır, bunu medeniyet çerçevesinde rahatsızlık vermeden şık bir şekilde yapın. Gücünüzü, konumunuzu, mevkinizi, itibarınızı karşı tarafın çaresizliğinden kullanarak, faydalanarak kullanarak yapmayın. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bu açıdan da bence faydalı oldu. Bence şey olabilir mi, olmaz mı? Yani işte herkes onu diyor. Suistimale yol açık değil mi? Ya çok suistimal edildik. Yani her alanda çok kadınlar olarak suistimal edildik. Fırsat eşitliği diye ne kadar dil dökersek dökelim, baksınlar kurumsal hayatta, kamuda, yönetimde, mecliste biz eşit değiliz. Biz sokağa çıkarken de eşit değiliz. Gece eve döndüğümüz saatte eşit değiliz. Ev içi yüklerde eşit değiliz. Biz zaten çok uzun bir süredir fiili ve manevi bir şekilde suistimal ediliyoruz. Sonuçta bazı erkeklerin suistimali söz konusu olabilir mi? Bu suistimal olmaz. Onları gerçekte nasıl bir insanın olduğunu ispatlamaya teşvik eder ve bizim hayatımız belki biraz daha medeni sınırlarda davranmaya kendini zorlayan erkeklerle dolmaya başlar ve bu da pozitif bir adım olur diye düşünüyorum.
Tülay'a söz vermek istiyorum yine bu konuda ne düşündüğüne dair.
Evet, aslında yani 8 Aralık'tan sonra birçok kadın, en azından ben mesela kendimi çok güçlü hissettim. Çünkü o dayanışmayı, yani kadınların o dayanışmasını, birbirine nasıl güç verdiğini ve sonuç olarak aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani o yüzden işte şey değil, yani tek yaşamıyoruz. Yani bu yaşananın kendisi bireysel değil o yüzden. Yani evet, farklılıklar ya da bize yarattığı travmalar çeşitlilik gösterebilir, farklı biçimlerde olabilir ama oradan, yani nereden geldi, yani bizim, bize o şey nereden geliyor, o erkek o gücü nereden alıyor, o ortak aslında bize karşılaştığımız şey. O yüzden kadınlara bu ifşa ve işte 8 Aralık'tan açığa çıkan güç verdi. Tabii şöyle bir kısım var, ya bir kısmı da var, yani sonuç olarak işte ifşanın kendisi, Me Too ya da işte feminist mücadele, kadın mücadelesi şöyle bir şey değil. Yani biz bu ifşayla birlikte şunu yapmadık. Yani bazı erkeklere, ya şunları şunları yapıyorsunuz, ya bunlar da hani olacak, ya da işte hani böyle yapmazsanız şöyle olur, İşte taciz şudur, ben şu bu ifşayı bunun için yaptım değil. Yani biz, yani bu mücadelenin kendisi erkeklere bir şey öğretmek için yok. Yani bu ifşa da burada durmuyor. Yani biz kim, yani feminist mücadelenin kendisi, kadın mücadelenin kendisi bununla birlikte, çünkü şöyle bir şey değil yani bu. Bizim yani patriarkaya karşı, erkek egemenliğine karşı mücadelemiz tamamen o sistemsel şeye, tekil erkeklerle hiçbir şeyimiz yok. Yani hiçbir onlara karşı yapabileceğimiz şey yok. Yani düzelebileceği bir durum yok. Çünkü onlar sistem içerisinde kendilerini bir şekilde güçlendirip o sistemi arkasına alıp, patriarkanın ona verdiği bütün gücü arkasına alıp kadınlara işte hem baskı kurup emeğini sömüren, bedenini sömüren, kimliğini sömüren bir yerde duruyor. O yüzden biz bu mücadeleyle erkeklere bir mesaj vermedik. Bu bizim aslında nasıl bir yaşam istediğimizin, işte tacizin olmadığı, tecavüzün olmadığı bir yaşamın, şiddetten uzak bir yaşamın nasıl kurulabileceğini, kadın dayanışmasıyla biz artık susmuyoruz. Yani bu sistem içerisinde hiçbir erkek, ya da çünkü şunu gördük, yani 8 Aralık'tan sonra medyasıyla işte o erkek kişiler çıkıp şunları söylediler. Yani niye şimdi, ya da işte nereden bileceğiz, işte kanıtlarınız var mı gibi gibi, böyle aslında çok o hareketin kendisini de yaralayan, tırnak içinde, hiç zarar görmedik ama hani kendi bulundukları şeyi, konumu arkalarına alarak konuştular, manipüle etmeye çalıştılar. Ya bu başka bir şey ifade ediyor bize. Yani o erkeklerin arkasında bir sistem var ve o sistemle birlikte güçle bunları söyleyebiliyorlar. Ya bizim yan yana gelmemiz, o kolektif mücadele, kadın dayanışması bunun önüne geçmiş oldu. O yüzden biz nasıl bir yaşamı istediğimizi aslında o susmuyoruz diyerek, ifşa ederek, o cesaretle biraz söyledik. Bunu yapmaya çalışıyoruz en azından. O yüzden de kadınlar bu anlamda elbette ki çok, hani ben kendim kişisel olarak da çok güçlendim. Çünkü biz biliyoruz ki kadınlar yan yana gelirse, birbirine dokunursa, birbirinin koluna girerse bütün her şeyin üstesinden gelebiliriz. Bu sadece tek başına bir şeyle de değil, yani bir ifşayla da değil. Bu uzun soluklu bir mücadele ve 8 Aralık'taki o çıkan o dayanışmanın kendisi de aslında yıllardır hem dünya açısından hem de Türkiye açısından bizlerin mücadelesinin vermiş olduğu, o feminist mücadelenin, kadın mücadelesinin vermiş olduğu o hem bilincin, ideolojinin, feminist ideolojinin, birlikteliğin, kadınların güçlenmesini ve nasıl bir yaşamı, patriarkanın bütün sistemlerine karşı nasıl bir yaşamı kurmak istediğimizin şeyiydi, o göstergesiydi, o kadar kadının yan yana gelip birbirine gerçekten şey vermesi, güç vermesi. Bu anlamda elbette ki bu bize güç vermiş oldu.
Eylem Hocam, siz ne söyleyeceksiniz bu anlamda?
Layın bıraktığı yerden devam edeyim. Feministlerin ifşası, feminizm yani ideolojik olarak istediği dönüşüm için çok güçlü bir araç. Ben çok önemsiyorum ifşa yöntemini, ifşa aracını, ifşa denen şeyi. Çünkü ifşayı ortaya çıkaran şey Adaletin bizden esirgenmesinden kaynaklanıyor. İstediğimiz eşitliği, arzuladığımız, hak ettiğimiz eşitliği, hak ettiğimiz adaleti bizden esirgeyen sisteme karşı bulduğumuz bir araç aslında ifşa. İfşa, başka yol var da biz oraya gitmiyoruz. Canımız böyle istiyor diye yaptığımız bir şey değil. Yani dolayısıyla bunun sonucunda istediğimiz şey dönüşüm, dönüştürmek. Ve dönüştürdüğümüz yerde istediğimiz şey yine kadınlar için güvenli yer, şiddetsiz hayat. Ne diyordu kız çocukları? Bir kitapçıya tek başıma giremedim ben o günden beri diyordu. Bakın yazdığı bir tweet'te. Bunu tüyleri diken diken olmadan okuyan kişi zaten ne ifşadan bir şey anlar, ne tacizden, hani zarar görenin zararını anlatmamızdan bir şey anlar. Kitapçıya dahi gidememek demek, tek başına gidememek demek, senin hayattaki kontrolünün, otokontrolünün, özelliğinin, otonomluğunun tamamen zedelenmesi demek. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş suçlar sözlü olduğunda, dokunma olmadığında zayıflamıyor etkisi. Bizim benliğimizi yaralıyor. Bizim sokakta yürümekten, özgüvenimizden, her şeyimizden çalıyor. Neden kadın yazar yok sorusunun yanıtını benim öykümü okur musunuz diye güvendiğimiz yazar tarafından taciz edilmemizde arayalım. Aa, sen de mi yazıyorsun? Ne güzel, genç yazarları desteklerim. Gönder bakayım diye okuyayım sana, fikirlerimi söyleyeyim diyen adam tarafından başımıza getirilen şeyler ve korkularımızla artık bununla yüzleşmek demek bu. Biz güvenli alanlar istiyoruz. Biz hayatta var olmak istiyoruz. Yanımızda bir arkadaşımız olmadan bir kitapçıya girip acaba taciz edilir miyim, taciz edilmeden bir kitap alır mıyım diye korkmadan kitap almak istiyoruz. Erkeklerin bu konuda korkuları yok. Hayatlarında yaşamadıkları korkuların envai her çeşidi bizde var ve biz bu hayatta var olmaya çalışıyoruz. İş yerinden en geç çıkan olmamaya çalışıyoruz. Patronun bakışlarını kollamaya çalışıyoruz. Bu kıyafetim uygun mu diye düşünmeye sevk ediyor bizi hayat oraya giderken. Bu saatte orada olursam yanlış anlar mı? Tek başına evine gidersem yanlış anlar mı? Gülersem, çok güler yüzlü bir insanım, acaba bundan dolayı mı hak ettim? Cesaret mi verdim ona? Bu sorular bizi hayatta var olmaktan alıkoyuyor. Ve güvenli alanları yok ediyor. Bizim bu soruları durduğumuz yerde yaratmadığımızı anlamak zorundalar. Hayatta kendimizi korumak için ekstra efor sarf ediyoruz, Ayşe'nin söylediği gibi. Ve bu kadar kendimizi zorlayarak, koruyarak, bu alanda mücadele ederek, kariyer yaparak, hayatta kalarak geldiğimiz noktada onlardan tek istediğimiz şey bu şiddeti düşünmeleri. Bu şiddet üzerine, faillik üzerine düşünmeleri. Ve bunun flört olmadığını, buna hakları olmadığını, eşitsiz ilişkilerde, istismara sebep olacak ilişkilerde bu kadar özgür olmamaları gerektiğini farkına varmaları. Bu dönüşümün çok önemli bir tarafı. Erkeklikleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Erkekliği öldürerek bu kamusal alana çıkmaları gerekiyor. Erkeklikleriyle yüzleşmedikleri zaman onlara göre her şey hak. Ay sen kilo aldın bu aralar, yakıştı sana denmesi hak. Babacan bir yanaktan, öyle diyor Yargıtay bakın, yanaktan makas almaya iş yerinde babacan diyor. Kalçaya böyle pat vurmaya babacan temas diyor. Bunların babacan temas dedirten eril düzenle yüzleşmesi gerekiyor. Bu ifşa bize güvenli alanlar kazandırmak için çok önemli bir dönüşüm aracı ve bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Evet, olumsuz sonuçları olabilir. Her zaman olabilir. Suistimal edilebilir. Suistimal edildiği zaman bunu hep birlikte konuşarak anlamak için de elimizde araçlarımız var. Çünkü biz faile her zaman cevap hakkı tanıyoruz. Fail çıksın, erkekliğiyle yüzleşsin ve özürü samimi bir özür mü? Ona bakalım. Nitekim sanırım bundan sonraki sorumuz da özürler üzerine olacak. Yani faile yargısız infaz değil bu. Hep birlikte fail üzerine, erkeklik üzerine düşünelim. O da bir dönüşüm geçirsin. biz de dönüşüm geçirelim. Bakın bu suçtan hiçbirimiz azade değiliz. Ben de bu suçun faili olabilirim. Nüfuzumu kullanarak bir öğrenciye işte ya gel ya şeyde okul çok sıkıcı, gel benim eve, benim evde konuşalım senin tezini demek rahatsız etmiş olabilir. Hadi gel ya şu pastanede buluşalım, ben kafelerde tez konuşurum tez öğrencilerimle. Bu rahatsız etmiş olabilir. Ben de bu eylemlerim üzerine düşünmem gerek. Bunu örnek veriyorum ama bundan daha başka bir sürü şey olabilir. Çıktıysa karşıma birisi, rahatsız oldum, nüfuzunu benim üzerimde kullandım ve hayır diyemedim. Ve bana işte çok hoş görünüyorsun, bu sana çok yakıştı dediği zaman iyice ezildim dediğinde ben artık bunun üzerine düşünmek zorundayım. Bu eylemin üzerine düşünmek zorundayım. Bundan kaçışımız yok. Hiçbirimiz azade değiliz bu tür faillikleri.
Aslında bıraktığınız yerden bazı yayın evleri biliyoruz ki bu süreçte şey yaptı, kurumlar işte açıklamalar yaptı. Genelde de olumlu karşılandı. Fakat bu tür açıklamalar kurumların ve kişilerin iyi niyetine bırakılmaksızın doğru yürütecek kadınların güçlenmesini sağlayacak farklı mekanizmalar kurmak gerekir mi? Ya da nasıl kurmalıyız bu mekanizmaları? Yine Ayşen'e vereceğim ilk sözü.
Sırayla gidelim. Ben açıkçası şimdi Tülay'ın dediği gibi bir haftadır yani çok güçlü hissediyoruz. Hepimiz güçlü hissediyoruz. Dolayısıyla bizim bir kamuoyu yaratma, bir gündem belirleme gücümüz var artık. Ve hani rüzgarı kendimize doğru çevirme gücümüz var. Dolayısıyla hani hukuki süreçler belki kadın hareketi kadar hızlı evrilemeyebilir. Yargının durumu çok ortada zaten. Yani bu süreçte de ben hakkınızı yargıda arayan diyen herkese yani inanılmaz şoka giriyorum. Yani buna benim aklım almıyor. Sonuçta Musa Orhan tahliye edildi, dünya yıktık. İpek ispat edemedi tecavüze uğradığını diye intihar etti. Yani bunun yanında kime ne için tacizle yargıya gidin diyorsunuz ya, sosyal medyaya mahlasla yazınca bile kıyamet kopuyorken hangi kadın önce bir yargı sistemini adilane yaparsınız, sonra hakimlerin, savcıların, avukatların mahkeme süresindeki tutumlarının çerçevesini çizersiniz, bazı soruların sorma yöntemi Şule Çet davasındaki gibi bizi tırnaklarımızı avucumuza geçirecek şeyler yaşamıyor oluruz, ancak buradan sonra kadınlara bunun yeri sosyal medya değil hukuk diyebilirsiniz. Ama sosyal medya güzel bir baskı unsuru. Bence bir yaptırım gücü de var. Dolayısıyla buradan sonra da bu kişilerin yayın evlerinde, kişilerin yönetimlerin inisiyatifine kaldığını çok düşünmüyorum. Tavır olması gereken de ama olmadığını düşünelim. Bu tavrı değil, failden yana bir açıklama geldiğini düşünelim. Ne olacaktı? Ben söyleyeyim, büyük ihtimalle yayın evinin önüne kitaplar bırakılacaktı günlerce. Yayın evi büyük bir boykota maruz kalacaktı. Sadece o yazarın değil, hiçbir yazarının kitapları satılmayacaktı. Belki kadınlar internet sitelerine, büyük kitap zincirlerine bu yayın evinin kitaplarını görmek istemiyoruz diyeceklerdi. Belki yayın evlerindeki standlarında mor boyalarla kitaplar boyanacaktı, bilemiyorum. Şimdi bu bin tane mücadele, bin tane yaptırım alanı var. Dolayısıyla bence aldıkları karar etik olmakla birlikte aynı zamanda kendi ticari hayatlarını sürdürebilmeleri için de doğru bir karar. Çünkü güçlüyüz, kalabalığız ve tabii ki istediğini kadın mücadelesi alana kadar ha yayın evi istediğimiz tavrı göstermedi deyip bırakacak değildi. Mutlaka bir yaptırım da olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten herkesin gözü kulağı konuyla ilgili mercilerdeydi. O yüzden hani buradan sonrası için de kişilere bırakıldığını düşünmüyorum. Yani bu şey gibidir. Yani kriz yönetimini nasıl üstleneceğine dair çok, yani sadece bu erildiğin arkasında durmayı tercih eden kurumda çıkacaktır yarın öbür gün, ama o zaman bir daha Türkiye içerisinde kadın okura ulaşamayacağını ya da atıyorum bu bir yönetmense kadın seyirciye ulaşamayacağını, bu bir müzisyense kadın seyirci tarafından dinlenmeyeceğini, birçok farklı noktada sahada ya da dijitalde herhangi bir yerde protestoya, boykota maruz kalacağını bilerek yapmak zorunda kalacak. Ticari kaybı da göz önüne alacak, itibar kaybını da göz önüne alacak. Çünkü itibar da biraz zincirleme etkileniyor böyle durumlarda.
Evet, yani Ayşe'nin bıraktığı yerden şöyle aslında sonuç olarak hem erkek şiddetine ve de işte tacize, tecavüze bunlarla sürekli karşılaştığım için kadın örgütlerinin, feminist örgütlerinin şeyleri var. Yani ilkeleri var bu zamana kadar. Nasıl bu şeyle, şiddetle, erkek şiddetiyle ya da işte tacizle nasıl şey yapabiliriz? Karşı karşıya kaldığımızda neler yapabiliriz ya da olmaması için neler olabilir diye bir dizi bu zamana kadar mücadelenin sonucuyla açığa çıkan ilkeler var. Şimdi yayın evleri açısından tabii bu somut hani yaşadığımız olaydan kaynaklı ama şunu da tartışmak lazım. Yani tacizle karşılaşıldığı da bir kurumda ya bu sadece yayın evi için değil. Bu bir sendika olabilir, bu bir sol örgüt olabilir, bu bir toplumsal işte çeşitli demokratik kitle örgütü olabilir gibi gibi sayabiliriz bunu. Ya burada işte çalışan bir erkek ya da işte orayla bir şekilde bağı olan bir kişi böyle bir şey yaptığında ne olacak? Şimdi yayın evleri evet kadınların sonuç olarak yapmak zorunda kaldılar. Yani yapmasalar da Ayşe'nin dediği şekilde olacaktı. Ama zaten o yayın evinin şunu yapması gerekirdi. Yani bulunduğu kurum açısından bir tacize karşı o iş yerinde çalışan erkeğe nasıl bir hani yaptırımı olacak diye kurumsal mekanizması ya da işte çeşitli yaptırımlarının zaten olması gerekir. Kadınların büyük tepkisiyle açığıyla açık bunu yapmaması hani yapması gerekmez zaten. Bu bir sendika için de geçerli, bir kurum için de geçerli. Yani işte bazı üniversitelerde işte çeşitli üniversitelerde tacize karşı çeşitli yönergeler hazırlandı. İşte Boğaziçi Üniversitesi var, İTÜ Üniversitesi var gibi gibi. Yani bu yönergeler kadınların bu zamana kadar mücadeleyle açığa çıkan bir şey hani sonuç. O yüzden diğer kurumların da bu anlamda buradan sonra yani 8 Aralık şunu göstermiştir artık yani bu kurumlara. Böyle şeyle karşılaşmamak için bir ne yapmamız gerekir? İki de olduğunda bizim kurumsal mekanizmamız neresinde duruyor bu tacizci erkeğin yaptırım konusunda? Bu anlamda bu 8 Aralık'ta bunu da göstermiş oldu. O yüzden kurumsal mekanizmaları kurmakta fayda var. Her kurum için geçerli, yayın evleri için de geçerli. Tepki geldiği için değil. Bir kısa da hani buradan bağımsız o işte niye sosyal medya ayağı kısmına ben de hani küçük de olsa bir katkıda bulunmak isterim. Ya biz sosyal medya çok büyük avantaj kadınlar açısından. Çünkü şunu görüyoruz yani bir kadın mahkemeye gidiyor, şiddet görüyor, erkek şiddeti işte en yakınından, kocasından ya da evdeki birinden ya da işte sokakta özellikle ama ev içinde oluyor bu. Karakola gidiyor, şikayette bulunuyor, haklarını kullanmak istiyor. En azından pandemide biz bunu yaşadık, bizzat bildiğimiz örnekler de var. Oradaki kolluk kadını geri gönderiyor. Yok işte pandemide mesela şey demişlerdi ya işte pandemi koşullarındayız zaten. Salgın var ya bir de bununla mı uğraşacağız deyip ya hani git idare et gibi gibi işte pandemiden sonra gelebilirsin gibi böyle aslında hiç yapmaması gereken işte 6284 İstanbul Sözleşmesi gibi bizim kazanımımız ve yükümlülükleri var. Onu uygulaması gerekiyor kolluğun ama böyle keyfilikle kadınları gönderebiliyor. Kadın eve geliyor. Video çekiyor. Diyor ki ben şiddet görüyorum. Ya da işte taciz edildim ya da tecavüz edildim. Neyse. Sosyal medyaya atıyor. Sonra yargı oradan devreye giriyor. Şimdi adalet mekanizması bu hale gelmiş durumda. Yani erkek aklıyla çalıştıkları için işte iyi hal indirimleriyle ya da işte kadınların kazanımlarını tam anlamıyla yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için kadınlar sosyal medyada bir video çekiyor ve savcı ya işlem başlatıyor oradan gelen tepki üzerinden ya o adamı tutukluyor. Çünkü çoğu karşılaştı. O yüzden sosyal medyada bizlerin oradaki varlığımız çünkü orada gerçek o dünyanın kendisi de gerçek sonuç olarak bir yaptırımı mutlaka oluyor. Bu ifşada da bunu gördük. Yani kadınlar yargı gerçekten de taciz edilen bir kadını tam anlamıyla bütün onu güçlendiren bir yerde ya da işte kazanımlarını ya da işte haklarını kullanabildiği bir yargı mı ki kadınlar oraya gitsin gibi gibi. O yüzden sosyal medyanın avantajı biz kadınlar açısından oradaki o gücün kendisi önemli bir yerde duruyor. Orası da etkiliyor sonuç olarak yargı mekanizmasının kendisinde.
Yani kurumların tepkilerini şöyle ayırabiliriz. Bir kere zaten faille ilişkilenmiş olan kurumların bir tepkisini bir gruba ayıralım. Onlardan beklentimizle faille doğrudan ilişkilenmeyen ama dolaylı ilişkilenmiş olan kurumların tepkisi arasında fark var. Şimdi neden böyle beklentileri yani o tepkileri dair beklentiyi ayırt ediyoruz? Cinsel şiddet failine verilmesi gereken tepki en başta itibar kazandırmamak olmalı. Yani bu yargı düzeninin verdiği tepki refleks yaptırımdır. Bu yaptırım işte hukuki yaptırımdır. Ama biz bunun dışında toplumdan da bir şey bekliyoruz. İtibar kazandırma diyoruz. Arkadaşınsa fail diyoruz, koruma arkadaşını diyoruz. Yanında durma. Bundan sonra bu kişiyle ben yan yana konferansta yer almayacağım. Bundan sonra bu kişiyle ben birlikte kitap yazmayacağım. Bunu da bekliyoruz insanlardan. Bu yüzden ayırt etmemiz gerek. Evet, yargıdan beklediğimiz bir yaptırım var ve işte o bir tepkidir. İşte burada cezası var, tazminatı var. O kişiye verilen bir yargısal tepki var. O ayrı. Ama bir de mesela o kişiyle iş yapan kuruluşların verdiği tepki var. Onlardan beklentimiz de artık o kişiyle bağlarını koparmaları. Yani cinsel şiddet failiyle aralarına mesafe koymaları. Bunu neden istiyoruz? Bunu söylemek gerek en başta. Mağduru yalnız bırakan bir toplumuz. Ataerkil toplum böyle bir toplum. Mağduru suçlayan bir toplumuz. Neden o saatte oradaydın diyoruz. Ve bu suçlama, bu mağduru yalnız bırakma, failin her seferinde sırtını sıvazlama, erkek adamsın, sana bir şey olmaz hali. Bunu söylemesek bile onun yanında yer almamız, bu jestler bize şunu söylüyor. Cinsel şiddet failini koruyoruz, kolluyoruz mesajı veriyor. Ve bu süreklilik kazanıyor. Cinsel şiddetin sonunun gelmeyeceğini anlıyoruz. Eğer toplum böyle tepki verirse, yani işte bir erkek oyuncu aktör hayatındaki kadına şiddet uygulamış, bununla ilgili dava var ve bu kişi başını dinlemek üzere bir selfie yerine gitmiş, arkadaşı da onun yanına ziyarete gidiyor, bunu haber yapıyor. Şimdi bunu okumak bize şu mesajı veriyor: olan ona değil sana olur. Onlar her seferinde yırtar, olan sana olur. Sen ortaya çıkma, sen sus. Bak, yine erkek dayanışması, yine kurumlar birbirlerine kenetlenir. Onlar yine iş bulur, yine ajanslar onlara işte casting verir. Onlar yolunu bulur, olan sana olur. Biz bu mesajın verilmemesi için bir şey bekliyoruz. Beklentimiz yayın evlerinden buydu. Ve yapılması gereken de tam Tülay'ın söylediği gibi olay sonrası, olay ortaya çıktıktan sonra a posteriori birdenbire böyle panikle aman hemen bir şey yayınlayalım da üzerimize gelen tepkileri işte şey yapalım, böyle söndürelim, bir çok alevli birazcık böyle biraz yatıştıralım değil. Buna hazırlıklı olmaları gerekiyordu. Bildirim mekanizmaları olması gerekiyordu. Yani o yayın evinde çalışanların başına böyle bir şey geldiğinde bu iddialarla ne yapacakları, dışarıdan geldiğinde ne yapacakları, kendi bünyelerinde çalıştırdıkları, sözleşmeli çalıştırdıkları veya işte kadrolu bulundurdukları kişilerin bu faillikleri durumunda, özel hayatlarındaki faillikleri durumlarında ne yapacaklarına hazırlıklı olmaları gerekiyordu. Bu mekanizma kurul halinde bildirim geldiğinde şu kadar sürede yanıtlanır, mağdura şu destekler verilir, hemen bu kişiyle ilişki şöyle askıya alınır ve buna verilecek yaptırım türleri şunlardır diye bir hazırlıklı şemalar olması gerekiyordu. Hiçbir kurum buna hazırlıklı değil Türkiye'de. Ne kamu sektörü, ne özel sektör, ne de sivil toplum kuruluşları. Bununla ilgili yönergeleri yok Tülay'ın söylediği gibi. Bununla ilgili strateji belgeleri yok. sıfır tolerans cinsel şiddete diye bir belgeleri yok. Buna erişim yok web sayfalarında. Yani bu duyurulmuş olması gerekiyor. İş akitlerinde bu açıkça yazması gerekiyor. Cinsel şiddet faili olduğu durumda, iddia oluştuğu durumda bir kızağa çekilir. İki, iş yeri değiştirilir. Üç, vardiyası değiştirilir. Dört, sözleşme feshedilir. Bunların açıkça yazması gerekiyor sizin cinsel şiddete sıfır tolerans kuruluşuyuz diyebilmeniz için. Ve bu olmadığı sürece işte karşımıza böyle çala kalem, biz hemen ilişkimizi kopardık. Şimdi ne olacak? Bir süre sonra bir bakacağız. Başka şekilde ilişkilenecek yayın evleri. Bu bir politika olarak ortaya konmadığı için, anı kurtarmak olduğu için, dolayısıyla kadın örgütleri bunun takipçisi, bunu izliyoruz. Hangi özür samimi, hangi kuruluşun tamam artık biz onunla işimiz olmaz, biz cinsel şiddete karşı sıfır tolerans kuruluşuyuz demesinin samimi olduğunu biz inceliyoruz, yakından takip ediyoruz. Bu anlık verilen kendini kurtarma tepkisini, yoksa bu bir sürekli hal mi alacak? Bunun yakından takipçisiyiz. Çünkü bu erkeklikle yüzleşme konusunda samimiyet çok önemli. Kendini kurtarmak, ekonomik akçalı çıkarlarını kurtarmak mı? Yoksa gerçekten bunu bitirmek mi istiyor? Bunu hepimiz anlıyoruz. Kandırılamıyoruz yani bu konuda maalesef. İzliyoruz bu yüzden.
Şimdi Eylem Hocam, öncelikle size sormak istiyorum bu soruyu. Aslında bu yönergeler vesaire işte konuşurken en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de kadın beyanı esastır kavramı. Ve şimdi bunu yeniden konuşmak bence önemli ve bunun için yani neler yapmalıyız, ne yapmak gerekir hukuki anlamda? Öncelikle size sormak istiyorum hocam.
Kadının beyanı esastır. İki açıdan yanlış anlaşılıyor. Birinci yanlış anlayan kesim, kadının lafıyla bizi ipe asıyorlar diyen erkekler. İkinci yanlış anlaşılmadan erkekler değil ama yine kendi aramızda yanlış anlaşılıyor. Sadece soruşturma açılması için yeterli bir ilke olarak anlaşılıyor. Her ikisi de yanlış. Kadının beyanı esastır, bir kere mağdurun beyanı esastır ilkesinden kaynaklanıyor. Çocuk için de geçerli bu. Yani bu en başta hani konuşurken bahsettiğim eşitsiz ilişki varsa hukuk bize şunu söylüyor. Mağdurun diyor, beyanı diyor, soruşturmaya başlatmak için yeterlidir diyor, basit şüphe bile soruşturmayı açmaya yeterlidir. Aynı Tülay'ın söylediği o şeyler, polisler ya git bacın evine uğraştırma bizi tavrı. Pandemide, pandemi öncesinde yani İsviçre'de bile var. Bu sadece belli toplumsal özellikleri olan ülkelerde değil, her yerde var bu refleks. Basit şüphe bu yeterli, soruşturmayı açacağız. Ama bununla sınırlı kalmıyor kadın beyanı esastır ilkesi. Sonrasında da kovuşturmaya geçme aşamasında da yargılamada da rol oynuyor. Nasıl rol oynuyor? Diyor ki bize bu ilke. Mağdurun diyor, ben tacize uğradım ama elimde başka delilim yok. Sözünü ciddiye al, ciddiyetle araştır. Bunun aksini ispatlayamıyorsan, mesela beyan tutarsızsa, beyanı araştır, tutarsızsa ve aksi ispatlanıyorsa ancak hüküm kurma. Ama eğer aksi ispatlanamıyorsa, başka delillerle destekleniyor ya da desteklenmiyor durumunda olması fark etmez. Hala kadının beyanı aksi ispatlanamayacak şekilde çürütülmemişse, yargılama devam ediyor ve sen ciddiyetle onun söylediği her şeyi araştırmışsın. Bu çocuk mağdurda da böyledir. Çocuk mağdur da söylediğinde ya çocuğun lafı bu ciddiye alınır mı demeyeceksin, araştıracaksın. O saatte gerçekten hava karanlık mı? Mesela işte şeye yazacaksın, meteorolojiye yazacaksın. O saatte hava kararıyor muydu? Bu kadar inceleyeceksin. O kapı arkadan öyle açılıyor muydu? Onu da inceleyeceksin. Karşısında fail kendini savunmak için söylediği karşı argümanları, iddia, savunma. birbirine böyle tez, antitez karşılıklı gelirken bunu güçlendireceksin. Çünkü çocuksa, kadınsa zaten o zayıf konumda olduğu için onun beyanını yok saymayacaksın. Buna ses vereceksin. Bunun sesinin çıkmasını sağlayacaksın ki bu onu bastırmasın yargılama sırasında. Ve bu asla masumiyet karinesinin ortadan kaldırılması, çürütülmesi anlamına gelmez. Tam tersine yani aksi ispatlanana kadar da masumiyet olduğunu söyleyeceksin. Ve bu tartışmayı, duruşma tartışma demektir. Kelime anlamı budur. Celsede biz tartışırız. Bu tartışmada kadının sesini kısma, çocuğun sesini kısma. Beyanını daha güçlü bir şekilde duy, kulağını tıkama ve bunu duyduktan sonra dön faile, ne diyorsun bu iddia karşısında de, gerçekten araştır. Hepsini, her söyleneni, her iddiasını araştır. Bu anlama gelir kadının beyanı esastır ilkesi. Yani şu anki yaratılan ortamda öyle bir şey var ki, hani kadının her sözüyle, peki ya kadın yalan söylüyorsa, çocuğun her sözüyle, canım çocuğun sözüyle mi siz yargılayacaksınız, idam edeceksin? Yok öyle bir şey. Sadece kadının sözünün, çocuğun sözünün yargı tarafından dinlenmesi gerektiğini söyleyen bir ilke bu. Bu kime ne zararı olabilir ki? Tam tersine masum olanın masumiyetini ispat eden, masum olmayanın da failliğini ispat eden bir ilkedir. Yargılamanın eşit araçlarla, eşit güçte araçlarla işlemesi için bir ilkedir. Çünkü zayıfın silahı zayıftır. Zayıfın zayıflığını siz mahkeme salonuna taşırsınız. Onun zayıflığını hukuken güçlendirmezseniz o zayıf silah güçlü silahın altında kalır ve siz hakikate ulaşamazsınız. Zayıfın silahını güçlendirmek içindir. Yani üçlü sacaya deriz biz buna yargılamada. İddia, savunma ve hüküm. Bu üçünün de eşit güçte olması için bir ilkedir. Bu ilkeyi ortadan kaldırırsanız zaten üçlü sacaya biri düşer ve bu yargılama eşitsiz bir şekilde adaletsiz sonuçlanır. Çok uzattım, pardon.
Yani aslında hukuksal olarak tanımlamış oldunuz ama bu mesele sadece hukuksal da değil. Yani biz hani kadının beyanı esas derken aslında güç de bir yönüyle kadınlar buradan güç de alıyor. Daha çok konuşabiliyor en azından. Bu anlamda Ayşen ve Tülay'a söz vermek istiyorum. Yani öncelikle yine Ayşen'le başlayabiliriz.
Şimdi Eylem Hocam gerçekten çok güzel topladı. Yani çok ekleyebileceğim bir şey kalmadı ama burada hani tek diyebileceğim tabii ki iddia araştırılıyor. Burada ama kadının ne hissettiğini araştırıyor insanlar. Yani kendi adlarına bir yargı kuruyorlar ya sosyal medyada. Adliyede de böyle gerçi. Mesela hocam çok güzel anlattı. Kapı gerçekten öyle mi kapanıyor? Yol böyle mi? Ama orada sorgulanamayan bir şey var. Kadın rahatsız olmuş mu? Olmuş. Artık sen rahatsız olmadığını ispatlama üzerine bir savunma yapılamaz. Yani olayın gerçekten taciz olup olmadığı, evet, somut koşullarla belki tartışılır orada. Ama şu an yaşanan, bundan rahatsız mı oldun? Olmuş. Yani bu tartışmaya kapalı bir şey. Rahatsızlığımız bizle ilgili bir şey. Bir başkası bundan olmayabilir, rahatsız hissetmeyebilir ama o kadının yüklenmiş belli travmaları vardır. Bir cümleyle o ortaya çıkıyordur ve her insan da çok savunması güçlü, anında lafı gediğine koyabilen hazır cevap. Ya böyle olmayabilir. Yani bir kadının kişilik özelliklerini bu noktaya geliştirmesini ve savunma mekanizmasının çelik gibi olmasını beklemek de çok büyük bir haksızlık. Yani dolayısıyla kadının beyanı esastır deyince ekleyebileceğim, çünkü hocanın sözünün üzerine sözüm kalmadı yani şu an benim. Ama ekleyebileceğim tek şey beyanı şu açıdan sorgulayamayız. Rahatsız oldum, olmuş. Biz o değiliz. Bilincin altına girip de gerçekten rahatsız oldu mu değil. Koşulları, ilişkinin gelişme şeklini, doğruyu mu söylüyor, o gün orada mıydı, o tam, bunlar tamam somut veridir, belki araştırılır ama his araştırılabilen bir şey değil. Hani o yüzden de belki beyan esasların, bir tek bunu ekleyebileceğim, yoksa söz bitti benim için orada. Yani hoca üçümüz adına böyle konuştu yani çünkü.
Evet, aslında Eylem çok güzel bahsetti. Ben çok küçük, hani çok uzatmadan sonuç olarak ilk konuşmamda da söylemiştim. Yani bir tacizin ya da işte yaşadığın o şiddetin kendisini söylemek kolay bir şey değil. Yani hepimiz için hayatımızın her evresinde bunu yaşıyoruz. Sokakta, evde, okulda, iş yerinde, her yerde yaşıyoruz. Ve biz bazen öyle hani kendimiz anlamlandırma ve de onu kendimize bile söylemekte zorlanıyoruz. O yüzden bir kadın, bir erkek tarafından ya da bir çocuk, aynı şekilde bu da önemli, istismar edildiğini, taciz edildiğini, şiddete uğradığını söylüyorsa, burada bir kere bir, yani kadın beyanı esastır, asıl burada başlıyor. Yani bunu söylemek zaten kolay değil. O yüzden de Eylem'in de bahsettiği gibi bir kadın, bir çocuk bunu söyledikten sonra oradaki neyse o mekanizmanın kendisi, yargı ya da işte neyse savcısı, kolluğu, kimse bunu olmuş gibi sayıp, yani olmuş gibi sayıp bütün neyse yapılması gereken o kadına, çocuğa, neyse yapılması gereken işte o çeşitli yasalardan, bizlerin mücadelesiyle kazandığımız o yasaların vermiş olduğu yükümlülükleri yaparak yapılmış gibi, gerçekten zaten hani söylüyorsa zaten beyanı esas alıp bütün yükümlülükleri yerine getirmek demektir. Yani sonrasında mahkemelik olur, bilmem ne olur, araştırır, bunlar hiç hani hiç önemli değil zaten hani şey olarak. Ama asıl beyan esaslığı burada devreye giriyor. Zaten bir kadın bunu zaten kolay söyleyemiyor ve söylüyorsa da zaten bu bir gerçekliği vardır, gerçektir. O yüzden ben kısa hani Eylem Hoca'nın söylediği yerden böyle kısa bir ekleme yapmış olayım.
Ben burada araya girebilirsem eğer mümkünse, Tülay'ın son söylediği şeyden devam etmek istiyorum. Çok önemli bu kısım. Sanki bu kısmı böyle vurgulamadık veya yeteri kadar altını çizmedik gibi geldi. Mağdurların ortaya çıkması çok zor. Zaten bu kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır, mağdurun beyanı esastır ilkesinin özünde yatan şey bu. Ve Yargıtay'ın kararlarında dahi vurgulanan taraf şu. Yani artık Yargıtay bile bunu feminist hukukçulardan öğrendi, öğrenmek zorunda kaldı. Feminist hukuk teorisi bunu kabul ettirdi. Hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Ne demek bu? Bir kadın ortaya çıkıp da taciz edildim dediğinde başına gelen şeyler, sonrası çok mühim. Sonrasında olanlar çok mühim. Çevresinin verdiği tepki, ona ödetilen bedel, bunu bu konuda yalan söylemesi ihtimalini çok zayıflatıyor diyor. Yani Yargıtay burada. Doğrudur. Hayatın olağan akışına aykırı, tecavüze uğradım deyip de bundan çıkar elde eden kadın çok az bir ihtimal. Bunu gizleyerek yaşamak daha korunaklı, daha güvenli, daha az tepki alan bir yerde kalmak demek. Bu yüzden ortaya çıktığında zaten bu çok düşük bir ihtimal ortaya çıkması. Ortaya çıktığında şunu diyoruz. Bu beyan ortaya çıktıysa bunun yalan olma ihtimali çok düşüktür. Çünkü bunu söyleyerek toplumda itibar kazanan kadın yok. Bunu ortaya atarak işleri açılan kadın yok. Bakın yazarları düşünelim. Yazar kadınlar ben bu adamın cinsel tacizine maruz kaldım dediler ve şu anda en büyük yaşadıkları tereddüdü hep yazdıkları yazılarda görüyorum. Cinsel taciz mağduru nokta nokta olarak anılmaktan endişeleriler hayatları boyunca. Yani bu bütün kariyerlerinin önüne geçebilir endişesi yaşıyorlar. Artık yazdığım çizdiğim değil. Ha o mu? Şununla şu diye. Çünkü fotoğrafımızı yan yana koymayın diyor bakın. Bu çok can yakıcı bir istek. Fotoğrafının yan yana gelmesi onun artık hafızalarda hep böyle kazınması ihtimalini doğuracağı için endişeli. Ve bu bize şunu söylüyor. Zor ortaya çıkıyorlar. Bu yüzden de bu Birleşmiş Milletler işte dokümanlarında, cinsel şiddetle mücadele protokollerinde, imzaya açılan belgelerde hep vurgulanan bir şeyi ortaya çıkarıyor, ortaya koyuyor. Biz artık şunu biliyoruz. Fail bu suçu işlediğinde karanlıkta kalabiliyor. Korunaklı alanlar var ataerkil toplumda. Mağdur bunu ortaya çıkaramıyor. Bu çok genel ve yaygın bir durum. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için hukuk bunu böyle ne yapalım diyemez. Bazı mekanizmalar geliştiriyor. İşte bildirim mekanizmalarını ve ifşa mekanizmalarını farklı şekilde işletmek zorunda kalıyor hukuk. Ve arada başka statüler belirliyor. Mesela haber uçuranlar var. Haber uçuran diye bir kavram var. İngilizcesini işte Türkçe'ye böyle çevirdik. Whistleblower, fısıldayan da denebilir ama haber uçuran daha doğru bir çeviri geliyor kulağa. Haber uçuran anonim olabilir, anonim olmayabilir. Sessizlik kıranlar var, kırıcılar var. Anonim olabilir, olmayan olmayabilir. Yani mağdur, dolaylı mağdur ya da doğrudan mağdur. Suçun dolaylı mağduru da olabilir çünkü. Doğrudan mağdur bunu birine söyler ve ben ortaya çıkamıyorum der. İşte mesajları ortaya koyar, o günkü olanları anlatır. Ve o kişinin adını o kişi ortaya çıkıp kurumları uyarır. Bildirim mekanizmasını harekete geçirmek için bu statülere ihtiyaç duyuluyor. Yoksa ilelebet kimsenin ruhu duymuyor, mekanizma harekete geçmiyor. Bildirimin bir ucundan girebilmek için bunlara ihtiyaç duyuluyor. Ve 8 Aralık'ta o ilk tweet aslında bir sessizlik kırıcı tweetti. Sessizlik kırıcıydı. Yok mu bu adamın tacizine maruz kalanlar? Ben biliyorum ki var. Haydi konuşun diye sessizlik kırıcıydı. Bu statüye denk geliyor. Sonrasında ise kadınlar ortaya çıkıp kendi adlarına konuşamadıklarında, dindar kadınlar mesela bu aracı kullanamadılar. Mütedeyyin camiada yaşayan, muhafazakar aile yapısında olan kadınlar ortaya çıkıp beni böyle böyle taciz etti diyemediler ve onlar için çok önemli bir araç oldu. Ben sana göndereyim mesajları, bana yazdığı bu tekstleri, mesajları. Sen benim adıma onu ifşa et, ona hesap sor. Bu whistleblower aslında haber uçuranına uyuyor. Ve burada senin hakkında böyle böyle iddialar var. Ne diyorsun demekten ibaret aslında yapılan şey. Yani bu işte yargı siz infaz değil, o değil, bu değil. Hadi senin için böyle böyle iddialar var. Böyle böyle taciz ettiğini düşünen, taciz olduğunu düşünen kadınlar var. Bu bana ulaştı. Benim elimde bu mesajlar, seninle ilgili deliller var elimde. Bu konuda konuş, şimdi söyle diye ona söz vermektir aslında. Bildirim mekanizmasını işletmektir aslında. Belki bunu eklemek iyi olur diye düşündüm. Araya girdim, özür dilerim. Akışı bozduysam.
Yok, çok çok da iyi oldu. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki feministlerin bundan sonraki yönü ne olmalı? Yani bu mücadele bence çok dönüm noktası. Tülay da vurguladı, sizler de vurguladınız. Gerçekten tarihi bir dönem oldu bir arada olmak. Bundan sonraki yönü ne olmalı ve bundan sonra bizi daha güçlü hale getirecek neler yapabiliriz? Yine Ayşen'le başlayabiliriz söze.
Ya patriarka yıkacağız tabii. Hani sonuçta hedef belli. Ama beni açıkçası çok üzen bir şey vardı. Türkiye'de artık toplum öyle bir noktaya gelmiştik ya da adalet sistemi, yargı, bu iktidarın söylemleriyle kadının toplumdaki yeri, bu toplumsal cinsiyet rolleri öyle bir noktadaydı ki artık öldürülen kadının artık öldürülmüş olması bile haklı olmasını sağlamıyordu. Yani daha ne kadar mağdur olabilir bilemiyorum ama kadının haklılığı için çok büyük bir mağduriyet çıtası gerekiyordu. Bir öldürülen bir kadının öldürülmeyi hak edip etmediği üzerine biz dava dosyaları gördük. Ne giydi, ne yedi, neredeydi, kendi mi gitti? Ya buradaki soruların sorulma şekli, o cümleler aslında kadının hayattaki varoluşunu, yaşam şeklini, attığı her adımı yargılıyordu. Onlar birer cinayet davası, cinayet soruşturması gibi değil, bir kadın hayatta ne yaparsa başına ne gelebilir anlatan içeriklere dönüşüyordu. Ve dolayısıyla biz 25 Kasım'larda, 8 Mart'larda hep öldüremezsin üzerine konuşmak zorunda kalıyorduk. Çünkü çok fazla kadına şiddet var. Her gün bir kadını kaybediyoruz. Ve o alanda çok sert bir mücadele vermek gerekiyor. Bu bize bir diğer adımı konuşma fırsatı verdi. Bir başka mağduriyeti konuşma fırsatı verdi. Bu arada ben hala söylüyorum, haklı olmak için mağdur olmamıza gerek yok. Mağdur olmadığımız halde de biz söylediğimiz şeyde ya da patriarkayı yıkma isteğinde zaten haklıyız. Bunu bir mağduriyetle beslemek zorunda değiliz. Bu yanlış bir sistem. Yıkılması insanlık adına gerekli bir sistem. Ve bunu sürekli hani böyle acılarla donatmak zorunda değiliz. Ama gerçeklik bunu getiriyordu. O yüzden de bu iyi bir kazanım. Ama buradan sonrasında bence bir sonraki adım, belki de yeni bir nesille birlikte, artık kadınların çoğunun tacize oluşma aşamasında karşı tarafı durdurabileceği noktaya getirmek. Hani bir hayal gibi geliyor şimdi ama şu an artık sınırını aşıyorsun ve rahatsız olmaya başlıyorum. Bana böyle davranmanı istemiyorum. Artık bana bu şekilde yazmanı, mail atmanı, telefona bu kadar sık çaldırmanı, bunu korkmadan karşı tarafa da söyleyebilecek, yasal haklarımı kullanmak zorunda kalırım uyarısını yaptırabilecek noktaya, çıtaya taşıyacağız ve bu sandığımız kadar uzun bir vadede olmayacak diye umuyorum. Ama tabii nihai hedef ortada. Bu da bizim için dediğim gibi yani sürekli bir can kaybından ya da ölüm riskinden ya da çok ağır darbe, şiddet, bunu konuşmak zorunda kalırken, deri altında diye çok güzel bir tabir kullanıldı. O derinin altındaki yaraları, görünmeyen yaraları, en az diğeri kadar acı ve birbirimizden bile sakladığımız ama yükünü taşıdığımız durumları konuşma şansı bulduk. Yani bu ayrı bir şeydi, Pandora'nın kutusu. Bence o açıdan da iyi bir kazanım oldu. Daha toplumsal cinsiyet rolünün farklı kısımlarında konuşabileceğimiz, belki imposter sendromuna hiç sıra gelmiyor. Şu an yönetici pozisyondaki kadınlar hakları, kıdemi ve maaş zammını talep bile edemiyorlar. Yani her yerde aslında bir adaletsizlik var. Bunlara da adım adım sıra gelecek, güzel bir kapı açıldı artık diye düşünüyorum. Her anlamda bilinçleniyoruz da, çünkü konuştukça hepimiz de bilinçleniyoruz. Yani yepyeni haklarımızın, kavramların yapılması gerekenleri yol üstünde de görüyoruz. Daha çok insan bilinçlendikçe bir çığ gibi birbirimize dayanışma gücümüz de artıyor. Daha da pozitif ve umduğumuzdan daha kısa sürede gideceğimizi hayal ediyorum. Umutlu bitireyim ben son sözümü. İyi oldu, çok da iyi oldu.
Tülay, sen ne diyeceksin bu konuda?
Evet, yani Ayşe'ne katılıyorum. Ama tabii bir şeyler söyleyeyim. Yani bundan sonra yani elbette ki dünya ve Türkiye açısından kocaman bir mücadele var. Feminist ve kadın mücadelesi ve her gün önüne yeni bir şey koyarak ve değiştirerek ve güçlenerek kendisini var ediyor. Bugün işte Arjantin'de kadınlar sokaklarda, aynı şekilde Polonya'da ve bir kazanımla da şey yaptılar ve oradaki o mücadele bize güç veriyor. 8 Aralık'taki kadınların o ilk o işte sessizlik kırıcı, işte eylemin tarif ettiği o sessizlik kırıcısı bir tweetiyle hepimiz güç aldık. Ya bundan sonra aslında evet, patriarkayı yıkacağız. Ama yıkmadan önce yapacaklarımız var, yapmamız gerekenler var. Bunlardan işte konuşmuştuk bir öncekinde. Tacize, erkek şiddetine karşı, tecavüze karşı çeşitli kurumların, hem kamusal alanın, hem özel alanın, hem sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, odaların, sendikaların bu yönde kurumsal hangi mekanizmaları koyduklarını bundan sonra tartışmaları ve kadınlarla, çünkü kadınların bir birikimi var ve oraya dair yazdığı, çizdiği, mücadele sonucunda açığa çıkardığı deneyimleri var. Buralara bakıp o kurumsal mekanizmaları, o kurumsal hazırlıkları kalıcı olması. Çünkü maalesef ki Türkiye açısından şöyle, hani biz evet konuşuruz ederiz, bir gündem olur ama yarın, çünkü saniyede gündemlerin değiştiği bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden yarın başka bir gündemle tartışıyor olabiliriz, olacağız. Çünkü böyle bir şeydeyiz. O yüzden kalıcı olması için bugünden bu hazırlıkların olması lazım. Yani tacize, tecavüze, erkek şiddetine karşı nasıl bir hazırlık var bu kurumların? Kurumsal mekanizmaları nelerdir? Bildirim mekanizmaları nelerdir? Yaptırım mekanizmaları nelerdir? Gibi gibi bunları konuşmak gerekir. Bir diğeri de elbette ki hep vurguluyoruz erkek şiddetine karşı, işte çocuk istismarına karşı kazanımlarımız var. Ve bu kazanımların arka güçlü bizlerin mücadelesiyle, kadın dayanışmasıyla açığa çıkan, kadın mücadelesiyle, feminist mücadeleyle açığa çıkan kazanımlarımız var. Ve bu kazanımlar bizim güvencelerimiz, yaşam güvencemiz, her türlü güvencemiz. Bunun yaptırımlarını, yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi gerekir. İşte İstanbul Sözleşmesi 6284 gibi, kadın beyanı esastır ilkesi gibi gibi. Bunlarla birlikte bundan sonra mücadele devam edecek. Bir diğeri de 8 Aralık'tan sonra sessiz kalmayan bütün kadınların hani yanında olacağız ve sokakta, evimizde, iş yerimizde, neredeyse birlikte ve yan yanayız, birlikte güçlüyüz. Kadın dayanışmasıyla ancak biz bunları aşabiliriz. Bu bize karşı işte çeşitli manipülasyonlar yapılıyor, erkekler konuşuyor bir sürü. Bunların karşısına ancak kadın dayanışmasıyla birlikte yan yana olduğumuzu göstererek ancak devam edebiliriz. İşte yaklaşık 57 tane örgüt, kadın örgütü Leyla'nın yanındayız diye bir açıklama yaptı. O açıklama önemli. Bundan sonra da zaten hani gelecektir, devamları da gelecektir. Biz yan yana birlikte güçlüyüz. Çünkü eşit, özgür ve şiddetten uzak patriarkal sistemin bize karşı bu zamana kadar yaptıklarının karşısında güçlü bir mücadelemiz de var. Feminist mücadele, kadın mücadelesi de var. Bunun bize verdiği hem ideolojik güçle hem değiştirme, dönüştürme gücüyle yan yanayız ve birlikte güçlüyüz diyorum. Yaşasın kadın dayanışması.
Son olarak Eylem Hocam, size de söz verip.
Çok güzel konuştular her ikisi de. Devam ediyor ifşalar. Kadınlar konuşmaya devam ediyor. Hem sosyal medyada devam ediyor hem de uykuların kaçsın gmail.com'a yine mailler gelmeye devam ettiğini biliyoruz. Yani bildiğimiz kadarıyla oraya gelmeye devam ediyor. Durmuyor. Ve bu tam da Tülay'ın söylediği şey şu. Örgütlü kadın hareketinin varlığı sebebiyle bu mümkün. Örgütlü kadın hareketi bundan sonra artık ortaya çıkan ve öne çıkan kadınlara bedel ödetilmesine izin vermeyecek. Yalnız bırakmayacak. Yani başka yönlerden vurup da o kadınları susturmaya çalışma projeleri, planları tutmayacak. Bu ya şu öne çıkanı, hani erken atan horozu denen o atasözlerine kimse yol vermeyecek. Bu bir gerçekten bir şey olduğu, olması gereken ve zamanı kollayan bir hareket oldu. Bu kadar güçlü kadın örgütleri olan bir ülkede Me Too an meselesiydi. 57 kadın örgütü dedi Tülay. 57 çok 2 gün içerisinde toplandı. Ben de biraz böyle içinde, kenarında izleyerek sonrasında biz de diyen bir sürü kadın örgütü var. Ve şu an Türkiye'de toplumsal muhalefet açısından en güçlü hareket kadın hareketi. Bunu sokak eylemlerinde de görüyoruz. Görünmeyen kısmı da var. Kadınlar Türkiye'nin her küçük il ilçesinde örgütlü, böyle bir ağ şeklinde yerleşmiş durumdayız ve çok hızlı harekete geçiyoruz. Çok hızlı, ani harekete geçiyoruz ve bizim ortaklığımız, yan yanalığımız, dayanışmamız öyle konjonktürel değil. Yani bunun bugün var, yarın yok değil. Her yaştan, her kesimden, her partiler üstü, her ideolojiden dindar kadınlar, ateist kadınlar, partili kadınlar, partisiz kadınlar, Kürt kadınlar ve bu hareketi en güçlendiren damar olan LGBT hareket. Biz beraberiz ve eril şiddete karşı beraberiz. Bizi bir araya getiren şey eril şiddete karşı olmak. Bu bileşenlerin hiçbiri diğerinden daha asli, daha tali değil. Bir aradalığımız zaten bu hareketi 8 Aralık'tan sonra ortaya çıkan sesi güçlü kıldı. Buna güvenerek kadınlar konuşuyor ve bu yüzden de devam edecek. Yani bundan sonra ne olacakla ilgili benim ilk öngörüm bu durmayacak. Diğer sektörlere de, üniversite içindeki tacizlerde artık eskisi kadar kol kırılır, yen içinde kalır. olmayacak. Kamudaki tacizler de ortaya çıkacak ve bu çok daha kolay olacak. Yargı hak arama mücadelesinde de kadınlar yalnız olmadıklarını görecekler. Bu yalnız bırakmama hali çok iyi bir örnek oldu, çok iyi bir model oldu. Artık bundan sonra kadınlar tacizi sineye çekmeyecek diye düşünüyorum.
Hepinizin ağzına sağlık. Gerçekten bu mücadele hem yani ortaya çıkması çok şey yani bizim yan yana güçlü hissettiren ve bundan sonra da daha birlikte ve daha güçlü olacağımızın bir tarihi bir dönüm noktasıydı. Tekrardan hepinizin ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.